الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، evet arkadaşlar, Kitab-ı Salah namaz bölümünde ezan babında kaldığımız yerden hadisleri almaya devam ediyoruz. وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم الحديث أخرجه السبعة. مالك بن الحويرث رضي الله عنه anlatıyor. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize şöyle söyledi. Namaz vakti geldiği zaman biriniz ezan okusun. Bu hadisi 7 imam tahriş etmiştir. Bundan önceki hadis-i şerifimizde Osman İbni Ebil'as radıyallahu anhu'nun kıssasını aktarmıştık. Hatırlıyorsanız Taif'ten gelen bir kafileydi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanında belli bir süre kaldıktan sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemden kendisini ne istemişti? Kavmine imam tayin etmesini istemişti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de bu görevi ona vermişti. Bugünkü hadis-i şerifimizdeki Malik ibn el-Huveyrith radıyallahu an aynı Osman ibn Ebil'as radıyallahu anhu gibi hicretin 9. senesinde Amul Vufud dediğimiz, yani grupların Medine'ye yönelip Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den dini öğrendiği o senede kendisiyle beraber 20 tane gençle gelen sahabelerden birisi Malik ibn el-Huveyrith radıyallahu an. Yine Medine'ye gelip yaklaşık olarak 20 gün kalıyorlar. Gençler ailelerine özlem duyduklarını Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem fark edince onları ne yapıyor? Diyor ki artık siz kavminize, ailenize geri dönün. Onlara öğrendiğiniz bu ilmi ne yapın? Aktarın diyerek onlara nasihat ediyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ilk nasihat ettiği şey diyor ki اِرْجِعُوا اِلَى اَهْلِيكُمْ فَعَلِّمُوهُمْ وَاَدِّبِوهُمْ Diyor ki, ilk olarak ne yapın? Ehlinize, ailenize döndüğünüz zaman onlara öğrendiğiniz bu ilmi öğretin ve onları İslam ahlakı üzerine ne yapın? Edeplendirin diyerek Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu 20 tane gence bu nasihatta bulunuyor. Günümüzde baktığımız zaman arkadaşlar, genelde biz çocuklarımızı terbiye ederken ailemizden, eşimizden, dostumuzdan, tanıdığımız insanları terbiye ederken hata ediyoruz. Aslında bizim izlememiz gereken Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin de bu gruba verdiği öğüt ne? Öncelikle diyor, allimuhum. Onlara öğretin. Ve eddibuhum. Ondan sonra onları İslam ahlakıyla ne yapın? Edeplendirin. Şimdi günümüzde bakın, bir çocuk mesela namaza cemaatle gitmiyor. Veyahut da İslam'da babasının razı olmadığı bir hareketi işlediği zaman baba öncelikle ona bu yaptığının yanlış olduğunu mu aktarıyor, yoksa onu döverek edeplendirmeye mi çalışıyor? Uygulamak nedir? Biz de önce edeplendirmeye çalışıyoruz. Ama hikmet çerçevesinde olayı düşündüğümüz zaman öncelikle ne ile başlamak lazım? Talim ile, öğretmek ile başlamak lazım. O yapılan şeyin hata olduğunu, İslam dininde yeri olmadığını, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinde böyle yapılması gerektiğini eğer biz çocuğumuza, eşimize, dostumuza öncelikle anlatırsak, daha sonradan ona İslam ahlakı ile edeplendirmemiz ne olur? Daha kolay olur. Ama biz ilk başta öğretmeden direkt bu şekilde terbiye etmeye kalkışırsak, işte niye namaz kılmıyorsun, niye oruç tutmuyorsun diyerek çocuğu döversen, değil mi? Çocuk belki bunu bilmiyor. Belki bunu ne yapamamış? Öğrenememiş. Öncelikle ne diyoruz? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu topluluğa diyor ki, öncelikle döndüğünüz zaman kavminize onlara öğrendiğiniz ilmi öğretin. Sonra onları İslam ahlakı üzerine terbiye edin. Daha sonradan arkadaşlar diyor ki hadis-i şerifimizde bizi ilgilendiren namazla ilgili olan kısımda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki اِذَا حَدَرَتِ الصَّلَاتُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ اَحَدُكُمْ Eğer namaz vakti girdiğinde ne yapın? Sizden biriniz sizin için ne yapsın? Ezan okusun. Burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize müezzinin özelliklerinden bahsetmiyor. Herhangi biriniz ne yapsın? Namaz vakti girdiğinde sizin için ezan okusun. Burada arkadaşlar daha önceki derslerimizde hatırlarsınız. Müezzinin bazı vasıflarından, üzerinde olması gereken bazı vasıflardan bahsetmiştik. Neydi onlar İlyas, hatırlıyor musun? Birinci olarak diyoruz ki müezzin olan kimsenin özelliklerinden birisi sesinin gür olması.
İkincisi hurufatının yerinde olması.
Yani harflerin mahreçlerini düzgün çıkartabilmesi, ezanı doğru bir şekilde okuyabilecek kabiliyete sahip olması gerekiyor. Başka? Yani müezzin ezan okuyacağı zaman vakitlerin girdiğini bilebilen, anlayabilen bir kimse olması gerekiyor, değil mi? Ne zaman sabah namazının vakti giriyor? Ne zaman öğle namazının vakti giriyor? Ne zaman ikindi, akşam, yatsı namazının vaktinin girdiğini algılayabilecek özelliğe sahip olması gerekiyor. Ama hadis-i şerifte biraz önce dediğimiz gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu özelliklerden bize bahsetmiyor. Peki imamlık için düşünürsek, imamlıkta bir özellik var mı? Bir kimsenin bir kavme imam olması için bir özelliğe ihtiyacı var mı? Yoksa aralarından birisi geçip namazı kıldırması mı gerekiyor? Aynı müezzinlikte olduğu gibi.
Ehil olamazsa,
yani ehilden kastımız ne?
En çok ayet bilen. Yani en çok bilen.
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadiste diyor ki: "Ya ummal kavme akrahum li kitabillah." Bir kavme Allah'ın kitabını okuyabilen, yani onu en fazla ezberleyen ne yapsın? İmamlık etsin. Demek ki imamlıkta müezzinliğe göre bir fark var. Müezzinlikte sıfatlarını zikretmiştik. İmamlıkta da Kur'an-ı Kerim'de ezberi daha çok olan, harflerin, mahreçlerini yine aynı şekilde daha düzgün okuyabilen o kavme ne yapıyor? İmamlık yapmış oluyor. Yine arkadaşlar bu hadis-i şeriften çıkarttığımız bazı faydeler var. Diyoruz ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu topluluğa ne diyor? Vakit girdiğinde sizden birisi ne yapsın? Ezan okusun. Demek ki ezan vaktinden önce okunamayacağını, okunmaması gerektiğini bu hadis-i şeriften çıkarmış oluyoruz. Yine bu hadis-i şeriften ezanın farz-ı kifaye olduğunu çıkartıyoruz arkadaşlar. Bu Peygamber Efendimiz de diyor sizden birisi. Demek ki içimizden birinin ezanı okuması bunun farz-ı kifaye olduğunu gösteriyor. Ve aramızdan birisi okuduğu zaman diğerlerin üzerinden bu şey ne yapıyor? Bu sorumluluk düşmüş oluyor. Peki bu beldede, yaşadığımız bu mahallede aramızdan hiçbirisi ezan okumaz ise ne diyoruz? Farz-ı kifayenin getirisi neydi terk edildiği zaman? O diyoruz ki o mahalledeki bütün herkes bu günahta nedir? Ortaktır. Terk edilen bu farzda ortaktır diyoruz. Diyoruz ki müezzinin sözlerini tekrarlamanın, yani onun sözlerini tekrarlamamanın vacip olmadığına delalet eder bu hadis-i şerif. Bunu nereden çıkartabiliriz? Çünkü daha önceki derslerimizde bazı alimler ne demişti? Müezzin söylediği zaman Allah Resulü diyor ki müezzinin söylediği gibi söyleyin. Buradaki emir neye delalet eder diyorlardı? Racih olan görüş sünnete, müstahap oluşa. Ama bazı kimseler ne diyordu? Bazı gruplar, bazı alimler. Vacip oluşa delalet eder. Diyoruz ki biz bu hadis, bunun ezanın okunduğu esnada, müezzin okuduğunda onun sözünü tekrarlamanın vacip olmadığına delalet eden bir hadis-i şerif diyoruz. Bunu nereden çıkartıyoruz? Namaz vakti girdiğinde sizden birisi sizin için ezan okusun ibaresinden.
Sizin okumanıza gerek yok, okusun.
Sözünü tekrarlamamanın vacip olmadığına delil getiriyoruz. Şuradan delil getiriyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ezan farz-ı kifaye olduğu için onlara neyi nasihat ediyor? Bilmediği bir konudan bahsediyor, değil mi? Onların üzerine farz olan bir şeyden bahsediyor. Diyor ki ezan namaz vakti girdiği zaman sizden biriniz ne yapsın? Ezan okusun. Peki ezan okunduğu esnada onu tekrarlamak da vacip olsaydı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu topluluğa bildirmesi gerekmiyor muydu? Bildirmesi gerekiyordu. Demek ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu topluluğa bunu bildirmediği için diyoruz ki o hadislerde geçen emir sigaları neye delalet eder? Bunun müstahap olduğuna, vacip olmadığına delalet eder diyoruz. Diyoruz ki aynı şekilde ezanı başından sonuna kadar bir kişinin okumasına delalet eder. Sizden birisi ne yapsın? Ezanı okusun diye buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Peki aklımıza şöyle bir soru geliyor Şakir. Müezzin ezanı okunuyor, okumaya başladı. Örnek veriyoruz. Hayyâle salâh ibaresine geldi. hastaydı, bir şey oldu, düşüp bayıldı. Ondan sonra gelen bir kimse onun kaldığı yerden mi devam edecek, yoksa ezana baştan mı başlayacak?
Kaldığı yerden devam eder.
Diyoruz ki kaldığı yerden devam etmez. Baştan başlar. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki sizden biriniz ezanı ne yapsın? Okusun. Aleykümselam ve rahmetullah. Burada müezzinin Müslüman olma şartının da bu hadis-i şeriften çıktığını söylüyoruz arkadaşlar. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki sizden birisi dediği için, Müslüman bir topluluğu kastettiği için müezzinde aranan şartlardan bir tanesi de nedir arkadaşlar? Müezzinin Müslüman olması gerektiğini yine bu hadis-i şeriften anlamış oluyoruz. Peki bir insanın sesini kasede çeksek, daha sonradan caminin mikrofonlarından bunu yayınlasak, ezan vakti girdiğinde, bu ezan ibadeti yerine gelmiş olur mu? Bu şekilde üzerimizden bu sorumluluğu atmış olur muyuz?
Hayır.
Diyoruz ki bu sorumluluğu üzerimizden atmış olmayız. Eğer bu ibadetse bu ibadeti ne yapması gerekiyor? Bir kişinin eda etmesi gerekiyor. Aynı şöyle. Düşünün, televizyonda namaz kılan bir insanın veyahut da bir hocanın görüntüsü olsa veyahut da öğle namazını kıldırırken biz de o televizyonun arkasına geçsek, namaza dursak, öğle namazı vaktinde de onu çalıştırsak, şu anda biz o imamın arkasında öğle namazını kılmış olur muyuz? Diyoruz ki olmayız. O zaman diyoruz ki aynı şekilde ezanda da bu böyledir. Bir müezzinin sesini çekip sonra caminin minaresinden ezan vakti geldiği zaman bunu yayınladığımız zaman orada ezan okundu manasına ne yapmaz? Gelmez. Birinin ne yapması gerekiyor? O beldede yaşayan birinin ezanı kendisinin okuması gerektiğini söylüyoruz. Bir sonraki hadis-i şerifimiz arkadaşlar Cabir radıyallahu anhu'nun bize aktardığı hadis-i şerifte Cabir radıyallahu anhu diyor ki enne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâle li Bilalin izâ ezzente feterassel ve izâ akamte fahdur fec'al beyne ezânike ve ikametike miktâra mâ yefrugul âkilu min eklihi el hadîfe ravâhu tirmizi ve da'afahu. Cabir radıyallahu anhu anlatıyor, diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Bilal radıyallahu anhu'ya şöyle buyurdu. Ezan okuduğunda ağır ağır oku. Kamet getirdiğinde ise hızlı bir şekilde getir. Ezan ile kamet arasında yemek yiyen bir kimsenin yemeğini bitireceği kadar ne yap? Bekle. Diye Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Bilal radıyallahu anhu'ya bu şekilde nasihatte bulunuyor. Bu hadise baktığımız zaman arkadaşlar İmam Tirmizi'nin rivayet ettiğini ve hadisin zayıf olduğunu ne yapıyor? Bize aktarıyor. Diyoruz ki müellifin de zikrettiği gibi hadis bakıldığı zaman nedir arkadaşlar? Zayıf hadistir. Ama biraz sonra da bunu zikredeceğiz. Eğer ilim ehli amellerin faziletine delalet eden hadislerin, zayıf olan hadisler ile amel edileceğini ne yapıyorlar? Bize aktarıyorlar. Eğer bir hadis amellerin faziletine delalet ediyor ise, şer'i bir hükme delalet etmiyor ise, bir şeyi haram kılmıyor, bir şeyi helal kılmıyor ama o yapılan amelin bu şekilde yapılmasının daha faziletli olduğuna delalet ediyor ise, ilim ehli diyor ki bu konularda zayıf hadis ile ne yapılabilir? Amel edilebilir diyorlar. Biz de baktığımız zaman hadisin İmam Tirmizi'nin de söylediği gibi zayıf olduğunu görmekteyiz. Ama diyoruz ki bir insan ezan okunduktan sonra namaza gitmesi için değil mi? Ne yapması gerekiyor? Belli başlı hazırlıkları yapması gerekiyor. Herkesin durumu bir değil. Kimisi o esnada çalışıyor olabiliyor. Kimisi o esnada evinde olabiliyor. Herkesin farklı farklı durumda, hayattaki farklı durumları var. O yüzden diyoruz ki bir ezan okunduğu zaman güzel olan, hoş olan nedir? Belli bir vaktin ne yapılmasıdır? Beklenmesidir ki cemaat buna icabet etsin. Normaldeki ezanın okunmasındaki hikmet neydi dedik? Etraftaki insanların namaza davet etmek. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Bilal radıyallahu anhu'ya ezan okurken neyi nasihat ediyor? Yavaş yavaş okumasını. Buradaki hikmet ne olabilir? Yavaş yavaş niye ezan yavaş yavaş okunuyor? Bu aynı zamanda insanlar bunu ne yapsın? Duysun. Eğer kamet gibi getirilseydi 30 saniyede, 40 saniyede ezan bitmiş olurdu. Ama bu şekilde uzun bir şekilde okunduğu zaman başına yetişemeyenler o sırada uyuyup uyandığı zaman insanlar ne yapabiliyorlar? Ezana yetişmiş olabiliyor. Ezandaki hikmetin ne olduğunu söylemiştik. Bu insanları namaza davet etmek. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki فَاِذَا اَقَمْتَ فَحْدُرْ. Kamet getirdiğinde de hızlı bir şekilde oku. Bunun hikmetinde ne olduğunu söylemiştik. Cemaat hazır olan cemaate kamet getirildiği için zaten herkes namazı beklediği için kametin hızlı bir şekilde okunması zaten hazır olan cemaati bir an önce ne yapmaya yöneltir? Namazı kılmaya yönelttiği için bu şekilde olduğunu söylüyoruz. Burada hadisin son kısmında fec'al beyne ezanike ve ikametike miktara ma yefrugul akilu min eklihi. Ezanla kamet arasında yemek yiyenin yemeğini bitireceği kadar ne yap diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem? Bir vakit ayır. Bir vakit belirle ki bu arada insanlar buna ne yapsınlar? İcabet etsinler. Bu vakte yetişebilsinler. Diyoruz ki biz bu konuyla ilgili evla olan yaşadığımız beldede ezan ile kamet arasında insanların hazırlanabilmesi için belli bir vaktin ne yapılması gerekiyor? Sünnete uygun olan bir şekilde ayrılması gerekiyor. Özellikle kendisinden önce ratip olan bir sünnet varsa, sabah namazında olduğu gibi, işte yatsın öğle namazında olduğu gibi, bu tip namazlarda biraz daha ne yapılabilir? Bu vakit uzun tutabilir. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti neydi arkadaşlar? Namazın sünnetleriyle ilgili. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem namazın sünnetlerini evinde kılar. Daha sonradan çıkıp sahabelere namazın farzını kıldırıyordu. O yüzden diyoruz ki insanların hazırlanabilmesi için bu şekilde bir vakit tahsis edilmesi gerekiyor ki insanlar namaz için bu hazırlıklarını ne yapsınlar? Burada yapmış olsunlar. Peki mesela biz öğle namazı için 20 dakika bu şekilde bir belirledik. İkindi namazı için, akşam namazı için 10 dakika, işte ne bileyim her namaz için belirli bir vakit tayin ettik. Bu şekilde insanlar buna uyuyorlar. Peki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadiste ne diyor? Namazı vakit girdiği zaman ilk vaktinde kılın. Bu durum namazın ilk vaktinde kılınmasına veyahut da kılınmamasına teşkil eden bir durum mudur?
Değildir çünkü Peygamberimiz hatta namaz kılınacağı zaman gelenlerin camide toplanmasını bile bekliyormuş.
Evet, demek ki buradan ne diyoruz? Buradaki bekleme veyahut da ki buradaki hazırlık ne için? Namaz için olduğu için. O yüzden diyoruz ki buradaki hazırlıktan dolayı, bu beklemeden dolayı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin namazı ilk vaktinde kılın ibaresine ters düşen bir durum olmadığını yine burada ne yapmış oluyoruz arkadaşlar? Zikretmiş oluyoruz. Yine bir sonraki hadis-i şerifimize geçeceğiz arkadaşlar. Müellif bu kısımda 3-4 tane zayıf hadisi burada kitabında ezan babının son bölümünde zikrediyor. Biraz önce de bunun hikmetini söyledik. Son kısımda bunlar ezanın edep ve adabı ile alakalı olduğu için müellif burada bunları zayıf olmasına rağmen getiriyor. Çünkü ilim ehli amellerin faziletine delalet eden meselelerde bu hadislerle ne yapmışlardır arkadaşlar? Amel ettikleri için müellif de burada bu hadisleri ne yapmıştır? Zikretmiştir. وَلَهُ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالْ لَا يُؤَذِّنُ إِلَّا مُتَوَضِّعُونَ وَضَعَّفَهُ اَيْضًا. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anhu anlatıyor. Diyor ki Nebi aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. Abdestli olandan başkası ezan okumasın. Abdestli olandan başkası ezan okumasın. Bu hadisi yine İmam Tirmizi rivayet etmiş ve yine hadisin zayıf olduğunu bize ne yapmıştır? Aktarmıştır. Buraya baktığımız zaman arkadaşlar, hadisin metnine baktığımız zaman burada bir yasak var. Abdestsiz olanın ezan okuyamayacağını hadisten çıkartıyoruz değil mi? Baktığımız zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize bu hadis-i şerifte neyi emrediyor? Abdesti olmayan kimsenin ezan okumayacağını aktarıyor. Öncelikle dedi ki bu hadis-i şerifin hükmü neydi? Zayıf bir hadis-i şerifti. Şimdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin genel sünnetinden deliller arıyoruz buna. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem her halinde Allah'ı zikreder miydi? Abdestliyken, abdestsiz iken, cunup iken diyoruz. Peki ezan zikir midir? Zikirdir. Diyoruz ki bu hadisi zayıf kabul etsek bile Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem her halinde ne yapıyordu? Allah-u Teala'yı zikrediyordu. O zaman diyoruz ki bir insanın o zaman buradaki emir bize vacip oluşa değil daha faziletli olduğuna delalet eder. Yani bir insanın abdestli olarak ezan okuması abdestsiz olarak ezan okunmasından daha faziletli olduğuna bu hadisi ne yaparız? Hamlederiz diyoruz. Peki arkadaşlar durum böyleyse cunup olan bir insan ezan okuyabilir mi? Evet diyoruz ki bu çerçevede, bu mantıkta olaya baktığımız zaman, bu çerçeveden hareket ettiğimiz zaman dedik ki biz cunup olan kimseye ne yasak? Sadece Kur'an okumak yasak. Onun haricinde cunup olan bir insan sabah akşam zikirlerini yapabilir mi? Allah'ı zikredebilir mi? Yemek yiyebilir. Allah'ı ne yapabilir? Zikredebilir. Eğer Allah'ı zikredebiliyor ise bir insan, o zaman cunup olan insanın ezan okunmasında da ne diyoruz? Bir sıkıntı yoktur. Tabi burada neyi beyan ediyoruz? Hükmü beyan ediyoruz. Yoksa eftal olan ne? Kişinin abdestli bir şekilde ezan okuması. Üzerindeki o hali, cunupluk halini kaldırıp ezan okuması o halde okumasından daha faziletlidir. Peki cunup olan birisi ezan okuduğu zaman o ezan geçerli midir? Geçerlidir. Bizim burada kastettiğimiz, anlatmak istediğimiz bu. Bu hadis-i şerife de dönüp baktığımız zaman arkadaşlar abdestsiz okunan ezanın sahih olduğunu, eftal olanın abdestli olarak okumak olduğunu, yine bu hadis-i şerifte de hadis-i şerifin zayıf olduğunu gördük. Eğer hadisler zayıf ise, haram ve helallik ile ilgili bize bir şey aktarmıyor ise, amellerin faziletine delalet ediyor ise, ilim ehlinin görüşlerine göre ne diyoruz? Bu hadislerle amel etmek caizdir. Bir sonraki hadis-i şerifimize geçiyoruz arkadaşlar. وَلَهُ عَنْ زِيَادِ بْنِ الْحَارِثِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالْ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أذن فهو يقيم وضعفه أيضا. Ve Ziyad ibn al-Harith radıyallahu anhu anlatıyor. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ezanı okuyan kamet getirsin. Ezanı okuyan kamet getirsin. Bu hadisi yine İmam Tirmizi rivayet etmiş ve zayıf olduğunu bize aktarıyor. Bu konuyla ilgili arkadaşlar zahiri mezhebine göre bu hadisten dolayı ne diyorlar? Ezanı okuyan kimsenin kamet getirmesi nedir? Farzdır, vaciptir. Eğer ezan okuyan kamet getirmezse ne olmaz? Bu hüküm gerçekleşmiş olmaz. Ama biz diyoruz ki bundan sonraki hadis-i şerif de buna delalet ediyor. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı dönemde de uygulama buna delalet ediyor. Yani bunun faziletli olduğuna, buradaki emirin fazilete delalet ettiğine, vacip olmadığına delalet ediyor. Bilal radıyallahu anhu ezanı okuyor muydu? Ezanı okuyordu. Kameti getiriyor muydu? Getiriyordu. Yani ezan okuyanın aynı zamanda kamet getirebileceğine delalet ediyor. Ama ezanı başka birisi okusa, kameti başka birisi okusa bunun da caiz olduğuna sünnetten genel manasıyla baktığımız zaman neyi görüyoruz? Bunun caiz olduğunu görüyoruz. Yine bir sonraki hadis-i şerifimiz dedik. Ebu Davud'da geçen Abdullah İbni Zeyd radıyallahu anhu'nun hadis-i şerifi. Ennehu kal, ene ra'aytuhu yani'l ezan ve ene kuntu uriduhu kale fe akim ente ve fihi da'fun ayda. Ebu Davud'da Abdullah bin Zeyd'den gelen ilk bu konuyla ilgili, ezanla ilgili bölümde ilk aldığımız hadis-i şerifi hatırlıyor musunuz? Ezanın nasıl meşru kılındığı ile ilgili. Rüyasında gördüğü hadis ile ilgili Ebu Davud'da geçen rivayette Abdullah bin Zeyd radıyallahu anhu diyor ki ene ra'aytuhu yani el ezan. Diyor ki onu ben gördüm. Yani neydi? Rüyada. Rüyada bu bana gösterildiği için uyandığı zaman, sabah olduğu zaman nereye gidiyordu? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gidip ezanın bu şekilde rüyada gördüğünü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme aktarıyordu. Diyor ki ve ene kuntu uriduhu. Ve diyor bunu ben ne yapmak istiyorum? Okumak istiyorum. Abdullah İbni Zeyd radıyallahu anhunun buradan maksadı ne? Buradaki ecri, buradaki fazileti ne yapmak? Elde etmek. Müezzinlik yaparak, ezan okuyarak buradaki fazileti elde etmek. Peki bu hadis-i şerifte gelmiyor. İlk aldığımız hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah bin Zeyd'e neyi emrediyordu? Bilal radıyallahu anhu'ya bunu öğretmesini. Neden olarak neyi açıklamıştı? Çünkü onun sesi daha gürdür diyerek Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyor? Bunu Bilal radıyallahu anhu'nun okumasını öngörüyor. Buradaki hikmet ne dedik arkadaşlar? Burada bir maslahat var. Hassa bir de maslahat amme. Burada Abdullah bin Zeyd radıyallahu anh ezan okumak istiyor. Bundan ecrinden istifade etmek istiyor. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Bilal radıyallahu anhu'nun sesinin gür olması, ezanda da insanları namaza davet etmek olduğu için ne yapıyor? Genel bir maslahat güderek burada bu görevi Abdullah bin Zeyd'e vermiyor. Kime veriyor? Bilal radıyallahu anhu'ya vererek bu şekilde Müslümanların gelininin maslahatını güderek bunu ona vermiş oluyor. Hadisin devamında diyor ki فَاَقِمْ اَنْتَ Allah Resulü Aleyhisselam Abdullah bin Zeyd'e diyor ki o zaman kameti de ne yap? Sen getir. Yani ezanı Bilal okusun. Kameti de ne yap? Sen getir. Bu hadis-i şeriften de zayıf olmasına rağmen neyi istidlal ediyoruz? Demek ki ezanı okuyan, kameti getiren aynı kişi olması eftaldir. Ama bu şekilde olunmadığı zaman da bir sıkıntı teşkil etmediğini ne yapıyoruz? Burada söylemiş oluyoruz. Yine bir sonraki hadis-i şerifimiz arkadaşlar. Ebu Hureyre radıyallahu anhu'nun bize aktardığı hadis-i şerif diyor ki قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اَلْمُؤَذِّنُ اَمْلَكُ بِالْاَذَانِ وَالْاِمَامُ اَمْلَكُ بِالْاِقَامَةِ رَوَاهُ اِبْنِ عَدِي وَضَعَّفَهُ وَلِلْبَيْهَقِيُّ نَحْوُهُ عَنْ عَلِيِّنِ رَضِيَ anhu min قَوْلِهِ Ebu Hureyre radıyallahu anhu anlatıyor. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Müezzin ezanda daha yetkili, imam da kamette daha yetkilidir. Müezzin ezanda daha yetkili, imam da kamette daha yetkilidir. Bu hadisi İbn-i Adi rivayet etmiş ve zayıf olduğunu söylemiş. Beyhaki de buna benzer bir hadis-i şerifi Ali radıyallahu anhu'dan ne yapmıştır bize? Aktarmıştır. Diyoruz ki arkadaşlar müezzinin vazifesi ne? Ezan okumak. Demek ki müezzin ezan okuyacağı vakti en iyi bilen kimselerden seçildiği için, bu görevle görevlendirildiği için ezan okumakta hak sahibi kimdir arkadaşlar? Müezzindir. Tabii ki bu sünnete uyduğu çerçevede. Yani ben böyle istiyorum diye ezanı geciktirip veyahut da öne alma ihtimali var mı?
Yok.
Eğer böyle yapıyor ise o müezzin ne yapılır buradan? Engellenir. Yani müezzinin hakkıdır diye bütün tasarruf hakkı ona ne yapılmamış?
Verilmemiş.
Yine hadisin devamında vel imamu emleku bil ikame. İmam da kamette söz sahibidir. Buradan kasıt ne? İmam kamette söz sahibidir. Yani kameti imam mı getirir? Yoksa kametin ne zaman getirileceğini imam mı belirler? Diyoruz ki kametin ne zaman getirileceğini imam belirler. Yani müezzin kendi kendine ezan okuduktan sonra belli bir vakit geçtikten sonra kamet getirerek namazın başlamasını ne yapamaz? Hükmedemez. Ne zaman ki imam mescide girer veyahut da odasından çıkar, onun çıktığını görünce ne yapar? Kamet getirir ki imam yerine geçsin, cemaate namazı kıldırsın. Aynı şekilde imam da kurallara ve şartlara uyduğu ölçüde bu hak sahipliği ön planda kimindir? Onundur diyoruz. Veyahut da imam eğer derse ki genelde caminin imamı ama diyor ki mesela ben eğer 10 dakika 15 dakika geç kalırsam ne yapmayın beni beklemeyin. Gelemiyor olabilirim. Hani bu vakit açtığı zaman eğer girmediysen mescide ne yapın? Siz namazı kıldırın dediğinde müezzin de ona göre ne yapabilir? Bir tasarruf hakkını kullanarak biri imamlığa geçerek bu şekilde namazı ne yapabilirler? Eda edebilirler. Eğer imam onlara bu şekilde bir haber verdi ise diyoruz. Peki arkadaşlar, kamet getirildiği esnada cemaat ne zaman ayağa kalkar? Bu konuyla ilgili ilim ehlinin birçok görüşü var. Mugni'de diyor ki müstahap olan cemaatin müezzin kadı kâmeti salah dediğinde nedir? Ayağa kalkmasıdır. İbn-i Mundir Rahimullah diyor ki, Harameyn ehli bu konuda icma etmiştir. Yani Mekke ve Medine halkı müezzin kadı kâmeti salah dediğinde neye icma etmiştir? Cemaatin kalkmasına, ayağa kalkmasına. Bu konuda diyor Harameyn'de, Mekke ve Medine'de bu konuyla ilgili icma vardır. İmam Şafii'ye bakıyoruz. Diyor ki cemaat müezzin kameti bitirdiğinde kalkar. Kamet komple biter. Sonra cemaat ne var diyor? Ayağa kalkar. İmam Ebu Hanife'ye bakıyoruz. Diyor ki müezzin hayyâle salah dediğinde cemaat ne var? Ayağa kalkar. Bu şekilde safını tutar. İmam Malik diyor ki bu konuyla ilgili net olan bir şey yoktur. Bu insanların maslahatına döner. Eğer bir insan şişmansa, ona göre daha kametin sonlarına doğru kalkmak istiyor ise, zorlanıyorsa bu işte, sona doğru kalkar. Eğer bir insan kendisini güçlü hissediyorsa, kametin başında da kalkmasında bir beis, bir sakınca yoktur diyerek bu konuyu ne yapıyorlar? Bu şekilde açıklıyorlar. Yeter ki namaz başlamadan herkes ne yapmış olsun? Kalkmış olsun. Yani bu konuyla ilgili tercih ettiğimiz bakıldığı zaman, yani ibare olarak kadı kâmeti salâ artık namaz başladığına yönelik bir ibare olduğu için insanların o vakitte artık ne yapmış olmaları gerekiyor? Namaz ikame edileceği için kalkıp hazır bulunmaları, safın düzenini yapmış olmaları gerekiyor ki bir an önce ne yapsınlar? Namaza başlayabilsinler.
Yollar da bazen kâmeti salâ denildiği zaman tekrar.
Evet. Şimdi o meseleden bahsediyorum. İmam ne zaman tekbir alması gerekiyor arkadaşlar? Müezzin kameti bitirdikten sonra mı? Yoksa müezzin kadı kameti salah dediği zaman mı tekbir alacak? Ne zaman tekbir alacak? Diyoruz ki cumhura göre kamet bittikten sonra. Yani Maliki, Hanbeli ve Şafiler diyor ki kamet bittikten sonra ne yapar? İmam tekbiri alır. Ebu Hanife'den diyor ki müezzin kadı kâmeti salah dediğinde tekbir alır diye bir söz aktarılıyor İmam Ebu Hanife'den. Ama Hanefi mezhebine dönüp baktığımızda Hanefi mezhebi görüş olarak İmam Ebu Hanife'nin bu görüşünü almıyor. Cumhurun görüşü ile amel ediyor ve bu konuda ne yapıyor arkadaşlar? Fetva verdiğini görüyoruz. Demek ki diyoruz ki bu konuyla ilgili racih olan görüş neymiş? Cumhurun görüşü ki ülkemizde bu konuda ne yapılıyor arkadaşlar? Hata ediliyor. Yani bu uygulama ne yapılmıyor? Yapılmıyor. Dediğiniz gibi çoğu yerde dikkat ettiyseniz daha müezzin kameti bitirmeden imam tekbir alarak ne yapıyor? Namaza başlamış oluyor. Fark etmez. Sonuçta imam artık namaza başladı. Ama hala orada müezzin ne yapıyor? Kamet getirmeye devam ediyor. Daha yani görevini tamamlamamış. Cumhurun görüşü de bu dedik. Yani maksat ne burada? Kametin bitip ondan sonra imamın safları düzeltip bu şekilde namaza başlaması. Evet arkadaşlar, zayıf hadislerimizi burada ne yaptık? Bitirdik. Şimdi son iki tane sahih hadisimiz var. Onları da ele aldığımız zaman ezan babı ile ilgili konuyu ne yapmış olacağız? Bitirmiş olacağız. Ve an Enes'in radiyallahu anhu kal, kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem La yureddu du'a'u beynel ezani vel ikameti. Ravahun nesai ve sahhahahu İbn-i Huzeyme. Enes bin Malik radıyallahu anhu anlatıyor. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ezan ile kamet arasında yapılan dua reddedilmez. Ezan ile kamet arasında yapılan dua reddedilmez. Bu hadisi İmam Nesai rivayet etmiş. İbn-i Huzeyme de hadisin sahih olduğunu ne yapmış? Bize aktarmıştır. Bu hadise dönüp baktığımız zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize ezan ile kamet arasında dua etmemize ne yapıyor bize arkadaşlar? Teşvik ettiğini, bize bunu tavsiye ettiğini ne yapıyoruz? Burada görüyoruz. Diyoruz ki bu ezan ile kamet arasında yapılacak duaya öncelikle ezan duası girer diyoruz. Son hadis-i şerifimiz de onun ile alakalı. Onu orada ele alacağız. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem eğer müezzin dinlediğimizde, bitirdiğinde bize bir dua öğretmiş. Sünnette varit olan bir dua var. Bu ezanın bitiminde olduğu için ezan ile kamet arasındaki duanın içine bu duanın da ne yapacağını söylüyoruz arkadaşlar. Gireceğini söylüyoruz. Yine bunun dışında yapılan bütün duaları da bu kapsamaktadır. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerine dünya ve ahiret için hayır olan şeyleri bu vakitte istemeleri ne yapıyor? Nasihat ettiğini görüyoruz. Dünya için ve ahiret için, kendileri için hayırlı olan neyse bunu Allah'tan istemelerini görüyoruz. Yine arkadaşlar bu konunun içine ezan ile kamet arasında kılınan namazlarda yapılan duaların da girdiğini ne yapıyoruz arkadaşlar? Söylüyoruz. Eğer öğle ezanından sonra biz 4 rekat öğle namazının sünnetini kılıyor isek ve burada yapılan dualar da ne diyoruz? Ezan ile kamet arasında yapılan dualara ne yapılır? Dualardan sayılacağını söylüyoruz. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu vakitte yapılan duanın geri çevrilmeyeceğini ne yapıyor bize? Haber veriyor. Peki bu ezan ile kamet arasında yapılan dualar hangi namazları kapsıyor? Ezan ile kamet arasında yapılan dua.
Sabah namazı.
Sabah namazı diyor Şakir.
Öğle namazı.
İkindi namazı.
Namazı.
Akşam namazı.
Akşam.
Niye devam ediyorsun? Akşam namazı. Yatsı namazı. Yani günde kıldığımız 5 vakit namazlarda ezan ve ondan sonra kamet var mı? Var. Demek ki bu sadece belli başlı bir namaza ait değil. Her ezan ve kamet arasında olan bütün namazları kapsıyor. Günde kıldığımız 5 vakit namaz dedik. Buna ilave edebileceğimiz başka bir namaz var mı? Ezan ve kamet olan. Hocamızın dediği gibi cuma namazı. Ezan ve kamet ile kılınan bir namazdan bahsediyoruz. Cuma namazı. Peki cuma namazında ezan ile kamet arası ne zaman oluyor hocam? İmam hutbeye çıktığında bu hutbede yaptığı dua ezan ile kamet arasında yapılan duaya tekabül ediyor mu? Ediyor. Demek ki diyoruz ki hutbede yapılan bu dua da aynı şekilde ezan ile kamet arasında yapılan duaya girer diyoruz. Buradaki arkadaşlar hadisten çıkarttığımız faydalara gelince hadis-i şerifte ezan ile kamet arasında umum ifade eden, genellik ifade eden bir lafız var. Değil mi? Burada bir umum ifade ettiğini görüyoruz. Bunun erkek için, kadın için, abdestli olan için, abdestsiz olan için, camide namazı bekleyen veyahut da camiye namaz kılmak için veyahut da dışarıda herhangi bir yerde bulunan için insanların hepsini kapsadığını ne yapıyoruz? Genel gelen bu ibareden dolayı bu manaların hepsini kapsadığını görüyoruz. Yani bu sadece caminin içinde oturan insanları mı kapsıyor? Diyoruz ki hayır. Bu vakitte caminin içinde oturanı da kapsıyor. Abdestli olanı, abdestsiz olanı, kadını, erkeği. Çünkü kadınlar için cemaatle namaz kılmanın vacip olmadığını söyledik. Eğer bu zaman diliminde kadın evinde dua ediyor ise aynı şekilde bu icabet edilen vakitler içinde onun yaptığı da dua ne yapılabilir? Sayılabilir diyoruz. Yine duanın faziletine delalet eden bir hadis-i şerif olduğunu görüyoruz. Ve yine duanın da ibadet olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Duanın ibadet olduğunu görüyoruz. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala diyor ki وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِي اَسْتَجِبْ لَكُمْ Rabbiniz bana dua edin, duanıza icabet edeyim diye ayet-i kerimede buyuruyor. Ayet-i kerimenin devamında اِنَّ الَّذ۪ينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَت۪ي Şüphesiz ki bana ibadet etmekte kibirlenenler سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِر۪ينَ Cehenneme alçaltılmış bir şekilde ne yapacaklardır? Gireceklerdir. Ayetin ilk kısmına baktığımız zaman وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي Değil mi? Bana dua edin. اَسْتَجِبْ لَكُمْ Duanıza icabet edeyim. اِنَّ الَّذ۪ينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَت۪ي Burada duayı ikinci kısımda ayetin devamında ne olarak nitelendiriyor Allah-u Teala? İbadet olarak. Yani bana bu ibadette kibirlenenler, bana dua etmeyenler, onlar ne diyor? Cehenneme alçaltılmış bir şekilde gireceklerdir. O yüzden diyoruz ki, eğer dua bir ibadet ise, dua eden kulun Rabbinin huzurunda olduğunu hatırlaması gerekiyor. aciz olduğunu, muhtaç olduğunu, fakir olduğunu, bütün ihtiyaçlarını giderebilecek bir Rabbinin olduğunu ve ondan istemesi gerektiğini ne yapması gerekiyor arkadaşlar? Bilmesi gerekiyor. Eğer bir kul darda kaldığı zaman, sıkıştığı zaman Rabbine yönelmiyor da kabirde yatanlardan, şeyhinden, ondan bundan, salihlerden, evliyalardan sıkıntısının giderilmesini istiyor ise ve biz ibadeti, yani duanın ibadet olduğunu bu ayet-i kerimede de gördüğümüz üzere ne diyoruz bu insanın yaptığı bu fiile? Diyoruz ki bu insanın yaptığı nedir arkadaşlar? Şirktir. İnsan ibadetini ne yapması gerekiyor arkadaşlar? Yalnızca Allah'a yapılması gereken bir şeydir ibadet. Eğer dua da ibadet ise bunun Allah'tan başkasına sarf edilmesi, kabirlerden, evliyalardan, salih kimselerden istenmesi nedir diyoruz? Onların güç yetiremeyeceği konularda bunlardan istenmesi şirktir diyoruz. Ve bunu da aktardıktan sonra yine bu hadis-i şeriften duaları kabul eden ve duaları reddeden, kabul etmeyenin yine Allah-u Teala olduğunu, onun mülkünde olduğunu ne yapıyoruz? Bu hadis-i şeriften aktarıyoruz. La tureddu dua. Dua ne yapılmaz? Reddedilmez. Şartlarına uyulduğu zaman, yani kabul edenin de, reddedenin de kim olduğunu söylüyoruz? Allah-u Teala'ya ait olduğunu ne yapıyoruz? Burada söylemiş oluyoruz. Peki bir insan başka bir insana beddua ediyor ise, o insan bu bedduadan korkması gerekir mi? Diyoruz ki ikiniz de doğru söylüyorsunuz. Bunda ne yapmamız gerekiyor? Tafsilat yapmamız gerekiyor. Eğer bir insan başka bir insana zulmetti ise, bu duaya icabet edilen vakitlerde mazlum olan kimse Allah'a yalvarıyor ise, Allah'a içinde bulunduğu sıkıntıyı ona yöneltiyor ise, ona zulmeden kimse bundan korksun mu?
Korksun.
Diyoruz ki korksun. Bu duadan korksun. Ama tam tersini düşünelim. Bir insan size beddua ediyor ama sizin ona ettiğiniz bir zulüm yok. Bu konumda, bu durumda insan bu duadan korkması gerekiyor mu? Diyoruz ki bu duadan korkması gerekmiyor. Çünkü Allah-u Teala ne yapmaz? Bu şekilde zalimlere, burada zulme uğrayan kim? Kendisine beddua edilen. Aslında ortada karşısındakine zulmetmediği halde o ona bu şekilde beddua ederek ne yapıyor? Zulmediyor. Diyoruz ki bu konuda kendisine beddua edilen kimse, karşıdaki kimseye zulmetmedi ise o zaman onun ettiği bu bedduadan ne yapmasın? Korkmasın. Çünkü Allah-u Teala onun bu duasını ne yapmaz? Kabul etmez diyoruz.
Peki hakkımı helal.
İşte diyorum eğer sen onun hakkına girmediysen o böyle söylüyor diye senin üzerinde o insanın bir hakkı bulunmadığı için bunun yani eğer şöyle yaparsan işte Allah sana lanet etsin diyor adam. Ama senin onunla ilgili bir alakan yok. Sen ona zulmetmemişsin. Yani bu bedduadan ne yapma?
Korkma,
korkma diyoruz. Ama eğer bu konuyla ilgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Muaz radıyallahu anhu'yu Yemen'e gönderdiği zaman ona bir şeyler nasihat ediyor değil mi?
Evet.
Diyor ki sen ehli kitabın olduğu bir topluluğa gidiyorsun. Öncelikle onları neye çağır diyor?
La ilahe
illallah'a çağır. Eğer bunu kabul ederlerse namaza çağır. Eğer buna da kabul ederlerse zekata. Eğer bunu da kabul ederlerse yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Muaz radıyallahu anhu'ya bu nasihatleri ettikten sonra ona diyor ki وَاتَّقِي دَعْوَةَ الْمَظْلُمُ yani zulmedenin, zulmedilenin duasından ne yap? Kork. Yani seni oraya vali olarak tayin ediyorum ama eğer insanlara zulmeder isen bundan ne yap? Kork. Niye? لِأَنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللّٰهِ حِجَابٍ çünkü o kimsenin duası ile, zulme uğrayan kimsenin duası ile Allah arasında nedir? Bir hicap, bir perde yoktur. Allah-u Teala mazluma ne yapar? Duasına icabet eder. Ve bu şekilde sen ne yapmış olursun? Zarara uğrayanlardan, ziyana uğrayanlardan olmuş olursun diyerek Muaz radıyallahu anhu'ya adil olmasını ne yapıyor? Bu şekilde nasihat ediyor. Demek ki beklemekte hayır varmış.
Peki bu beddua eden kişinin anne ve baba olması haklı ya da haksız. Fark edemiş abi.
Yani beddua eden yine anne baba ise mesela sen sakalını bıraktığın için veyahut da namazı cemaatle kılmak için bir işten çıktığın için annen baban sana bundan dolayı lanet ediyor ise şunu bil, hak üzerinesin. Bundan uzak, yani bu bedduadan şu anlamda korkma. Ama bir anne baba olarak da ona şunu nasihat ediyoruz. Duaya icabet edilen vakitler vardır. Sen de bu durumda ne yap? Dikkat et. Yani ileride pişman olacağın bir şeye ne yapma? Yeltenme. Çoluk çocuğuna lanet ederek Allah-u Teala belki de o anne babayı bu şeyle ne yapabilir? İmtihan etmiş olabilir. Peki arkadaşlar, bir kimse ezan ile kamet arasında dua ediyor. Ama diyor ki benim bu ettiğim dualara icabet edilmiyor. Peki o zaman diyor bu hadisi nasıl anlamamız gerekiyor? Ben dua ediyorum, ediyorum ama dualarım kabul olmuyor. Bu hadisin de sahih olduğuna iman ediyorum. Sıkıntı nerede?
O öyle diyen de.
Güzel dedin.
İnsanın kişi kendisine zarar ediyor.
Diyoruz ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu vakitte Allahu Teala'nın dualara icabet ettiğini bize aktarıyor. Hadis-i şerif sahih. Bunda bir sıkıntı olmadığını söylüyoruz. Ama diyoruz ki bazı durumlar vardır ki ne yapar? Bu duanın kabul edilmesine mani olan durumlar vardır. Mesela bir hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki eğer bir yolcu yolculuğa çıktığı esnada, normalde ne diyoruz? Yolcunun da duası makbul olunan dualardandır. Eğer diyor onun bu duası kabul edilmiyorsa, reddedilmiyorsa bunun sebebi nedir? Onun yediği haramdır. İçtiği haramdır. Giydiği haramdır. Demek ki bu vasıflara sahip olan, Allah'ın rızasını kazanmayan, Allah'a asi gelen kullar, işte ben dua ediyorum, ediyorum, kabul olmuyor diyor ise o zaman ne yapacaksın? Duanda bir sıkıntı yok. Kendini ne yapacaksın? Çeki düzen vereceksin. Ortada bu. Duanın kabul olmasına mani olan durumları ne yapacaksın? Ortadan kaldırman gerekiyor. Ve en azından şunu söylememiz gerekiyor. Dua ibadet ise sen bunu yaptığın zaman en azından ne kazanıyorsun? Allah katında ecir kazanıyorsun. Bu bir. İkincisi diyoruz ki eğer Allah-u Teala senin bu duana icabet ederse bunu ne yapmış oluyorsun? Karşılığını almış oluyorsun. Belki de Allah-u Teala senin bu duana icabet etmeyerek senin üzerindeki bir zararı ne yapıyor? Bu şekilde ortadan kaldırmış olabilir diyoruz. Veyahut da Allah-u Teala bunun ecrini senin için ahirete ne yapmış olabilir? Ertelemiş olabilir. Ama her halükarda sen ne yapacaksın? Sabırlı olacaksın. Duadan geri durmayacaksın. En kötü ihtimalle sen Allah'a dua ettiğin için, yöneldiğin için, ona ibadet ettiğin için bunun ecrini ne yapacaksın? Alacaksın. Şu şekilde ben dua ediyorum, duama icabet edilmiyor demeyeceksin. Yine bir sahih hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki اُدْعُ اللّٰهَ وَاَنْتُمْ مُقِنُونَ بِالْاِجَابَ Allah-u Teala'ya dua edin ama bu dua ettiğiniz esnada ona icabet edileceğine yakinen ne yapın? İnanın. Yani Allah'tan gerçekten hakkıyla isteyin. Şöyle demeyin. Dua ediyorum ama Allah-u Teala zaten benim bu duama ne yapmaz? İcabet etmez diyerek bu şekilde duaya ne yapmayın? Yönelmeyin. Allah'ın bunu kabul edeceğini ondan hakkıyla isteyerek isteyin. Ondan sonrasını ne yapın? Bekleyin. Allah-u Teala'ya bırakın. Sizin için en hayırlı olan neyse onu ne yapacaktır size? Kolaylaştıracaktır diyoruz. Peki bir insan ezan ile kamet arasında tahiyyetül mescidi bir an önce kılıp dua etmek istiyor. Bu adama yaptığın doğru mu deriz? Yoksa farklı bir açıklama getirir miyiz bu duruma? Bir an önce tahiyyetül mescidi kılayım da ezanla kamet arasındaki duayı. Yani burada aceleden kastımız şu değil. Namazı hızlı hızlı kılıyor. Erkanlarına uymuyor anlamında değil. Yani namazı bir an önce kılayım da bu geri kalan vakitte ne yapayım? Dua edeyim diyor. Doğrudur, güzeldir diyorlar. Diyoruz ki arkadaşlar bu adama şunu nasihat ediyoruz. Biraz önce de söyledik. Senin normalde yaptığın dua, namazda da yaptığın dua bunun kapsamına giriyor mu?
Giriyor.
Peki bir insanın namazda yaptığı mı dua daha faziletlidir yoksa namazın dışında yaptığı bir dua mı? Namazın içinde yaptığı dua daha faziletlidir. Bir insan secdede Rabbine en yakın olduğu andır. O insana şunu nasihat ediyoruz. Belki bu şekilde tahiyyetül mescidi kıldıktan sonra dua etmek için sana bir vakit var. Ama bundan daha faziletli olanı var. Tahiyyetül mescidi kıldığın esnada, değil mi? Secdede, teşehhüde oturduğunda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin öğrettiği duaları yaparak ve bunun dışında da ihtiyacın olan şeyleri ne yapabilirsin? İsteyebilirsin. Senin namaz içinde yapacağın dua, namazdan sonra yapacağın duadan ne diyoruz arkadaşlar? Daha faziletlidir. O yüzden bu şekilde aceleyle kılayım, ondan sonra dua edeceğim diyeceğine ne yap diyoruz? O tahiyyetül mescidi kılar iken veyahut da o namazın sünnetini kılar iken ezanla kamet arasında kılacağın o namazda dua etmen senin için daha güzeldir diyoruz. وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالْ مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَى اللّٰهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَ حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةِ Cabir radıyallahu anhu anlatıyor, diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim ezanı dinledikten sonra, kim ezanı dinledikten sonra, ey şu tas tamam davetin ve kılınacak namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed'e vesileyi, fazileti ver. Ona söz verdiğin makamı Mahmud'a gönder. Duasını okur ise kıyamet günü şefaatimi hak eder. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde bize Cabir radıyallahu anh'un aktardığı hadis-i şerifte bize böyle dua etmemizi ne yapıyor arkadaşlar? Söylüyor. Nasihat ediyor. Bu hadisi dört imamın tahriş ettiğini görüyoruz. Burada arkadaşlar men yesma'un nida, kim ezanı işitirse, yani ezatı dinler, bunun akabinde bu duayı eder ise Allahu Teala, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şefaatinin o kimseye vacip olacağından bizi ne yapıyor? Haberdar etmiş oluyor. Yine baktığımız zaman Sahih Müslim'de geçen başka bir rivayette Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki kim müezzinin söylediği gibi söyler. Kim müezzinin söylediği gibi söyler. Bunu da daha önceki hadislerimizde ele almıştık. Müezzinin söylediği şekilde söylemek de ne demiştik? Sünnetlerindendir. Sadece hayya alessalah, hayya alel felah ibareleri geldiği zaman ne diyorduk? La havle ve la kuvvete illa billah diyorduk. Kim müezzinin söylediği gibi söyler. Sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme salatu selamda bulunur ise, sonra Allah'tan Allah Resulü için vesileyi isterse o kimseye şefaatim vacip olur diye Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Sahih Müslim'de geçen hadis-i şerifte bize bunu aktarıyor. Baktığımız zaman arkadaşlar Allahümme ibaresi ne manaya geliyor? Allahümme. Allah'ım. Ya Allah. Ey Allah'ım manasına geliyor. Rabbe hâdihi da'veti tâmme. Buradaki Rab ibaresi arkadaşlar sahiplik manasına geliyor. Yani Rabbe hâdihi da've. Bu davetin sahibi olan. Buradaki davetten kastımız ne? Buradaki davetten kastımız arkadaşlar ezan. Ezan. Çünkü ezan insanları namaza çağıran, davet eden bir şey mi? Diyoruz ki evet, namaz, ezan insanları namaza çağıran, namaza davet eden bir ibadettir diyoruz. Rabbe hadihi daveti tamme. Tam olan davete, tam olan davetin sahibi olan Allah'ım. Buradaki tamlık ne manaya geliyor arkadaşlar? Tam olan, tam olan eksiksiz. Yani buradaki eksiksizden kastımız ne? Ezanın içindeki ibarelerin mahiyetini düşünün. Yani bizi Allah'ın büyüklüğüne çağıran, değil mi? Zikirlere dikkat edin. Bizi tevhide çağıran, Allah'tan başka hakkıyla ibadet edilecek ilah olmadığına, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin onun Resulü olduğuna, değil mi? Tevhide ve aynı zamanda bize hayıra çağıran, namaza çağıran, kurtuluşa çağıran, felaha çağıran bir ibadet, tam, eksiksiz bir ibadetin sahibi olan Allah'ım. وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ Buradaki وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ ne? Yani ezandan sonra, biraz önce, biraz sonra kılınacak o namaz var ya, ikame edilecek. O namazın da sahibi olan Allah'ım. Ne yapıyoruz? Bu şekilde Allah-u Teala'ya sesleniyoruz. Yani bunların sahibi, maliki olan Allah'ım. اَتِ مُحَمَّدًا El vesilete vel fadilete. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ati. Ver. A'ti. Manasına geliyor. Buradaki ati, a'ti. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme ver. Neyi? Vesileyi ver. Buradaki vesileden kasıt ne arkadaşlar? O ileride gelecek. Buradaki vesileden maksadın ne olduğunu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin başka bir hadis-i şerifi bize açıklıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki vesile menziletun fil cenne. Cennette bir menziledir. La tekunu illa li abdin salih. Salih olan abdan, kuldan başkası bunu ne yapamaz? Hak edemez. Ve arcullaha en ekune huve. Ve ben Allah'tan o kimse olmayı ne yapıyorum diyor? Ümit ediyorum, talep ediyorum. Yani onun ben olmasını Allah'tan ne diyor? Niyaz ediyorum diyor. Allah'a söyleyeyim. Demek ki buradaki vesileden kasıt neymiş? Cennetteki bir makam. Yine bununla ilgili cennetin en üst makamı, oradaki bir köşk olduğu, Allah-u Teala'nın arşına en yakın olan cennetteki en yüksek mertebe olduğunu söylüyoruz. Buradaki vesilenin maksadı bu. Ati Muhammeden el vesile. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme, Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme vesileyi ver. Yani cennetteki bu en yüksek makamı, mertebeyi ver. Vel fadilete. Fadile ne peki? Yani insanlar arasındaki fazileti, makamı. Yani insanlar arasında da onu ne yap? En faziletli şahsiyet kıl. Yani hem onu insanlar arasında en faziletli kıl ve aynı zamanda cennette de en yüksek mertebeye ne yap? Ona ver, ona ulaştır. وَبْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا اِلَّذ۪ي وَعَدَّهِ Makam-ı Mahmud'a onu gönder. Vaat ettiğin makam-ı Mahmud'a onu gönder. Peki makam-ı Mahmud ne arkadaşlar? Diyoruz ki buradaki makam-ı Mahmud'dan kasıt şefaatul uzma. Yani büyük şefaat. Bunu daha önceki derslerimizde zikretmiştik. Şimdi söylediğimiz zaman hatırlayacaksınız. Mahşer gününde insanlar bir yerde, mevkif denilen bir yerde toplanıyor. Değil mi? İnsanlar artık hesabın başlaması için o sıkıntıdan dolayı artık hesap bir an önce ne yapsın diyor insanlar. Başlasın diyerek ilk başta kime gidiyorlar? Adem Aleyhisselam'a gidiyorlar. Allah da dua etmesini, bu şekilde hesabın başlatılmasını istiyorlar. Hazreti Adem onlara mazeretini sunuyor. Bu şekilde ulul azım olan bütün peygamberleri geziyorlar. Ve en sonunda kime geliyorlar? İnsanlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelip ondan Allah-u Teala'nın artık hesabı başlatmasını ne yapıyorlar? Talep ediyorlar. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın arşının altında secdeye kapanarak ne yapıyor? Allah-u Teala'ya dua ediyor. Ve oradan ona şu şekilde sesleniliyor. İrfa ra'sek. Ne yap? Başını kaldır. Ve kul tusma. Söyle. Söylediğin söz ne yapılsın? Dinlensin. Veşfa tuşeffa. Şefaat et. Şefaatine ne yapılsın? Karşılık verilsin. Yani istediğin şey sana verilsin. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şefaati, yani bu şefaatiyle, bu büyük şefaatiyle o mevkifte toplanan insanların artık hesabının görülmesini Allah'tan talep ederek, bu şekilde Allah-u Teala da onun talebine icabet ederek ne yapıyor arkadaşlar? Bu şekilde insanlar arasında hesaba başlanmış oluyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de bu hadis-i şerifinde diyor ki, kim ezanı dinledikten sonra bu duayı eder ise o kimseye şefaatim vacip olur diyor. Yine burada hatırlatılması gereken günümüzde yapılan bidatlerden bir tanesini zikredebiliriz arkadaşlar. Bazı insanlar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bize öğrettiği bu duanın içine bazı kelimeleri ne yapıyorlar? Ekliyorlar. Mesela Ati seyyidine Muhammeden el vesilete. Hadisin metnine bakıyoruz. Ati Muhammeden el vesilete. Seyyidine ibaresini görüyoruz mu arkadaşlar? Görmüyoruz. Peki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin öğrettiği bu duaya manasını bir kenara bırakın. Hani manası yanlış doğru onu tartışmıyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin öğrettiği duaya kendimiz dışarıdan eklemeler yaparsak bu sünnetten midir yoksa sünnetin hilafına olan bir şey midir? Sünnetin hilafına olan bir şeydir. Demek ki diyoruz ki eğer Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize bir dua öğretiyor ise onun öğrettiği şekilde o duayı okumak en güzelidir. Oraya kendimizden kelimeler katarak bu kelimelerin manasının doğru olması, istediğimiz şeyleri dualara sokup çıkartma yetkisini bize ne yapmaz arkadaşlar? Vermez. O yüzden diyoruz ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize nasıl öğrettiyse o duayı da ne yapacağız? O şekilde okumamız gerekiyor diyoruz. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatine hak olduğunu, kıyamet gününde şefaat edeceğine delalet eden bir hadis-i şerif olarak burada bunu ne yapabiliriz? Zikredebiliriz. Son olarak diyoruz ki arkadaşlar, şefaat ikiye ayrılıyor. Şefaatul amme ve şefaatul khassa. Şefaatul amme dediğimiz, biraz önce zikrettiğimiz, bütün insanlığı kapsayan, şefaatul uzma dediğimiz, mahşerde insanların hesaba çekilmesi için edilen şefaat. Bu hesap başladığı esnada, başlaması ile birlikte bu şefaatten kafirler de istifade ediyor mu? Ediyor. Ediyor değil mi? Genel. Burada Allah'ın rızası şart mı? Burada Allah'ın rızası şart mı? Değil. Çünkü Allah'ın rızası şart olsaydı o zaman kafirler bundan ne yapamazdı? İstifade edemezdi. Ve diyoruz ki bu şefaat sadece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ait olan bir şefaat. Şefaatül amme dediğimiz şefaatül udme. İkinci şefaat kısmı arkadaşlar, şefaatül hassa. Bu ümmetten asi olan, günahkar olan, büyük günah işlemişleri de kapsayan şefaat sahiplerinin, Allah-u Teala'nın izin verdiği şefaat edecek kimselerin şefaat ettiği şefaat ediyoruz. Bunun içinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de şefaati var. Aynı şekilde sıddıkların da şefaati var. Şehitlerin de şefaati var. Meleklerin de şefaati var. Ve Allah-u Teala'nın bu konuda izin verdiği herkesin şefaati bu konuda ne yapabiliriz? Zikredebiliriz. Ama Ehl-i Sünnet'ten ayrılan bazı fırkalar şefaati ne yapıyorlar arkadaşlar? Kabul etmiyorlar. Mutezile ve Havariş gibi. Diyorlar ki inne fa'ilel kebira muhalledun finnar. Eğer bir insan büyük günah işlediyse, bir insan zina ettiyse, bir insan hırsızlık yaptıyse, bir insan içki içtiyse bunlar nedir diyorlar? Ebedi cehennemliktir. Bunlar Müslüman değildir. O yüzden şefaatten ne yapamazlar? Faydalanamazlar. Ama diyoruz ki Ehl-i Sünnet'in görüşü böyle mi arkadaşlar? Diyoruz ki gelen hadis-i şerifler baktığımız zaman, tevatür derecesine ulaşmış hadis-i şerifler dönüp baktığımız zaman bu ümmetin asi olan, günahkar olan kulları da aynı şekilde o şefaatlerden ne yapabilecektir diyoruz? İstifade edebilecektir diyoruz. Peki şefaatin şartları var mı arkadaşlar? Diyoruz ki birinci olarak, yani bir insanın şefaat edebilmesi için öncelikle Allah-u Teala'nın o kimseye şefaat etmesi için izin vermiş olması gerekiyor. Ayetel Kürsi'yi her zaman okuyoruz değil mi? Men zellezî yeşfa'u indahu illa biizni. Onun katında, onun izni olmadan kim şefaat edebilir? Demek ki birinci şart, şefaat eden, edecek olan kimseye Allah-u Teala'nın ne yapmış olması gerekiyor? İzin vermiş olması gerekiyor. Peki şimdi ikinci, şefaat edilen kimsenin özelliği ne olması gerekiyor? Şefaati hak etmiş olması gerekiyor. Allah-u Teala'nın razı olduğu bir kul olması gerekiyor. O da ne diyoruz? Tevhid ehli olması gerekiyor. Şirk ehli olmaması gerekiyor. Yani insan günahkar olabilir. Ama eğer insan tevhid ehli ise şefaata ne yapabilir? Nail olabilir. Bu hakkı kazanabilir. Ama bir insan tevhid ehli değil ise, Allah'a şirk koşan, küfür ehli ise o kimse kesinlikle ne yapamaz? Allah-u Teala o kimseye şefaat edilmesinden razı olmaz diyoruz arkadaşlar. Yine bununla ilgili ayet-i kerimede diyor ki وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا. Gökyüzünde birçok melek vardır ki onların şefaati şefaat edeceği kimselere fayda vermez. İlla مِنْ بَعْدِ اَنْ يَأْذَنَ اللّٰهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى. Ancak diyor Allah'ın izin verdiği ve razı olduğu kimseler bunlardan nedir? Müstesnadır. Yani Allah-u Teala izin verdiyse şefaat ediciye ve şefaat edilenden de razı ise o zaman şefaat edenlerin şefaati o kimseler üzerinde nedir diyoruz arkadaşlar? Fayda verir diyoruz. Yani şu anlamda Allah ondan razı ama o kul aynı zamanda günahkar olabilir. Şefaatin o yüzden çeşitleri var. Günahkar olanların cehennemden çıkması için, insanların cennete girmesi için, cennette derecelerinin artması için. Bu esnada bir insan tevhid ehli olabilir, Allah'ın rızasını genel manada kazanmış olabilir ama aynı zamanda günah sahibi de olabilir. Bu esnada ona bu şefaat ne var burada? Faydalı olacağı yer ne diyoruz? Burasıdır. Yine diyoruz ki arkadaşlar bu duayı söylemek bize büyük bir sevabı vardır. Eğer bu duayı bu sünnete uygun şekilde söylediğimizde kıyamet gününde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatini hak edeceğini söylüyoruz. Diğer hadis-i şeriflerle birlikte topladığımız zaman elimizde şöyle oluşan şey şu olduğunu görüyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ezandan sonra diyor ki kim radiyetu billahi rabbe ve bil islami dine ve bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve selleme nebiyyen rasule. Yani bu duanın da bize meşru olduğunu söylüyor. Yine başka hadislere dönüp baktığımız zaman ona salatu selam getirmenin ezanın akabinde yine meşru olan dualardan olduğunu görüyoruz. Aynı şekilde bu hadis-i şerifte aldığımız duanın da ezandan sonra okunacak meşru olan dualardan olduğunu söylüyoruz. Subhanakallahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruke ve etubu ileyk.